Ayrım 4, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 41, 4. bölüm, 17-18 Haziran. Cuma günleri Lisbeth günleriydi. Mikael Blomqvist her cuma öğleden sonra hapishaneye Lisbeth Salander'i ziyarete gidiyordu. Durumu kabullenip öfkesi dindikten sonra cuma günlerini iple çekmeye başlamıştı. Öfkesinin dinmesi zaman almıştı. Lisbeth'e dava açılması ve ceza verilmesi Mikael'i çıldırtmış, televizyonda ve gazetelerde esip gürlemişti. Sonra Lisbeth'in aldırmadığını fark etmiş, olaya onun gözüyle bakmaya başlamıştı. Lisbeth için büyük bir olay değildi. Kuantum fiziğiyle ilgilenip antrenman yaptığı sürece hapishanede ya da başka bir yerde olması fark etmiyordu. Belki biraz bir çeşit tecrübe, bir çeşit okul gibi de görüyordu. Bu bakımdan tuhaf bir kızdı. Durumu olduğu gibi kabullenmişti. Mikael onun için endişelenirken o yalnızca gülümsüyordu. Flood Berga'ya sevk edilmesi tavrını etkilemedi. Mikael Lisbeth'in Flood Berga'ya gönderilmesinden hoşlanmamıştı. Flood Berga'dan kimse hoşlanmazdı. Yüksek güvenlikli tek kadın hapishanesiydi orası. Lisbeth'in burayı boylamasının tek nedeni ceza ve tevkif evleri müdürü Ingemar Enerot'un Lisbeth için en güvenlikli yerin burası olduğunu düşünmesiydi. İsveç İstihbarat Teşkilatı SOPU ve Fransız İstihbarat Teşkilatı DGFE Lisbeth'e yönelik ciddi tehdit istihbaratları almışlardı. Söylediklerine göre tehditlerin kaynağı Lisbeth'in kız kardeşi Camilla ve Rusya'daki suç örgütüydü. Bunlar doğru olabilirdi, külliyen yalan da olabilirdi. Ama Lisbeth sevkiye itiraz etmediğinden Flood Berga'ya gelmişti. Zaten fazla bir cezası da yoktu. Belki en iyisi buydu. Lisbeth bir önceki cuma çok dinç görünüyordu. Dışarıdayken yediği bir sürü abur cuburla karşılaştırılırsa hapishane yemeği onun için kür olmalıydı. Mikael Örebro'ya giden trende dizüstü bilgisayarını açmış, pazartesi günü matbaaya gönderilecek Milenyum'un yaz sayısını gözden geçiriyordu. Dışarıda şiddetli bir yağmur vardı. Tahminlere göre son zamanların en sıcak yazı olacaktı. Oysa şimdiye kadar gökyüzünü çok ender açık görmüşlerdi. Günlerdir yağmur yağıyordu. Mikael Sandham'daki yazlığına kaçıp dinlenmeyi özlüyordu. Çok çalışmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin, NSA, yönetiminden birileri dünyanın her tarafından şirket sırları çalmak için Rusya'dan organize bir suç örgütüyle işbirliği yapmış. Mikael bunu açığa çıkartıp haber yaptıktan sonra Millennium'un ekonomisi düzelmiş, dergi eski prestijine kavuşmuştu. Ancak başarıların yanı sıra endişeler de gelmişti. Mikael ve yazı işleri dergiyi dijital olarak geliştirmek zorunda olduklarını anlamışlardı. Bu kötü bir şey değildi, yeni medya iklimi bunu gerektiriyordu. Yalnız bu iş çok zamanını almıştı. Sitenin yenilenmesi ve sosyal medya stratejisi üzerine yaptıkları tartışmalar konsantrasyonunu bozmuştu. Birkaç iyi haber kokusu almış ama hiçbirinin derinlerine inememişti. NSA ile ilgili atlatma haberi ona getiren Salander'in hapse girmesi işi daha da zorlaştırmıştı. Kendini Salander'e borçlu hissediyordu. Trenin penceresinden dışarı baktı. Huzurlu bir yolculuk yapmayı umut ediyordu. Ama bu hayaldi. Hemen yanında oturan yaşlı kadın nereye gittiğini sorarak sohbet kapısı aralamaya çalıştı. Mikael kaçamak cevap verdi. Son zamanlarda yerli yersiz sorularla kendisini yoran herkes gibi yaşlı kadın da zaman geçirmek istiyordu. Örebro'da inip bu sohbetten kurtulduğu için sevindi. Aktarma yapacağı otobüsü kaçırmamak için yağmurun altında koşarak gitti. Flood Berga hapishanesi demir yolunun hemen yanındaydı. Yakınında istasyon olmaması trajikomik bir durumdu. Bu yüzden havalandırması olmayan eski bir Scania otobüsüyle 40 dakika yol alacaktı. Hapishanenin gri beton duvarları göründüğünde saat 6:20 vardı. Duvarlar 7 metre yüksekliğinde mat gri, yivli ve kavisliydi. Uçsuz bucaksız düzlükte donup kalmış beton bir dalgaya benziyordu. Uzakta belli belirsiz bir çam ormanı silüeti seçiliyordu. Görünürde hiçbir ev yoktu. Hapishanenin kapısı demir yolu bariyerlerinin hemen yanındaydı. Kapı ile demir yolu arasında yalnızca bir arabalık yer vardı. Mikail otobüsten indi, çelik kapılardan geçti, güvenlik bölümüne girdi. Telefonunu ve anahtarlarını gri bir dolaba koydu. Güvenlik kontrolünden geçti. Çoğu kez güvenlik işini abarttıklarını, kendisine kasıtlı eziyet ettiklerini düşünüyordu. Saçları üçe vurulu 30 yaşlarında dövmeli bir gardiyan kasıklarını bile kontrol etti. Bu yetmezmiş gibi siyah bir labrador sağını solunu kokladı. Mikail onun ne olduğunu elbette biliyordu. Narkotik köpeği. Hapishaneye uyuşturucu sokacağından gerçekten şüpheleniyorlar mıydı? Yüz ifadesini bozmadan öncekinden daha uzun ve daha sevimli bir gardiyanla uzun koridordan geçti. Gözetleme merkezinden tavandaki kameralar vasıtasıyla koridoru izleyen görevliler güvenlik kapılarını açtılar. Ziyaretçi bölümüne geçmeleri zaman aldı. Uzun süre beklediler. Mikail yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu hissine ne zaman kapıldığını bilemiyordu. Herhalde baş gardiyan Alvar Olsen göründüğünde anlamıştı. Olsen'in aldı terlemişti, endişeliydi. Zorlama birkaç nezaket sözünden sonra Mikail'i koridorun sonundaki ziyaretçi odasına götürdü. Mikail'in artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Kesinlikle farklı bir durum vardı. Çok yıkanmaktan renkleri atmış, yıpranmış hapishane elbiseleri Lisbeth'in üzerinden düşüyor, çok komik görünüyordu. Lisbeth Mikail'i gördüğünde ayağa kalkardı. Bu defa ayağa kalkmadı, gergindi. Başını biraz yana eğmişti. Mikail'in yan tarafında bir yerlere bakar gibiydi. Hiç hareket etmiyordu. Mikail'in sorularına tek heceli cevaplar veriyor, göz göze gelmekten kaçınıyordu. Mikail daha fazla dayanamadı. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu. ''Bu olayın nasıl görüldüğüne bağlı'' dedi Lisbeth. Mikail gülümsedi. Hiç değilse bir başlangıçtı bu. ''Biraz daha açar mısın?'' Lisbeth konuşmak istemiyordu. ''Şimdi, içerideyken değil'' dedi. Sustular. Demir parmaklıklı pencerenin baktığı avludan yağmur sesi geliyordu. Mikail boş gözlerle etrafına baktı. ''Endişelenmeli miyim?'' diye sordu. ''Sanırım'' dedi Lisbeth sırıtarak. Mikail'in umduğunun aksine şakar yapar gibi değildi. Yine de hava azıcık çözülür gibi oldu. Mikail biraz güldü. ''Yapmamı istediğin bir şey var mı?'' diye sordu. Lisbeth bir süre sustuktan sonra ''Belki'' dedi. Mikail çok şaşırdı. Lisbeth Salander gereksiz yere yardım isteyecek biri değildi. ''İyi'' dedi. ''Ne olursa yaparım. Yeter ki...''
''Yeter ki...''
Lisbeth yine sırıttı. ''Yasa dışı olmasa iyi olur'' dedi Mikail. ''Yani ikimiz birden buraya kapatılmayalım.''
''Yok, hevese kapılma. Seni buraya değil, erkekler hapishanesine atarlar Mikail.''
''Cazibem hesaba katılırsa belki bir ayrıcalık yapıp Flotberga'ya atarlar. Sorun ne?''
''Elimde bir takım eski isim listeleri var'' dedi Lisbeth. ''Bana biraz tuhaf geldi. Örneğin listede Leo Mannheimer diye biri var.''
''Leo Mannheimer'' diye tekrar etti Mikail.
''Evet, 36 yaşında. İnternette hemen bulursun.''
''Tamam, bu başlangıç. Neye bakacağım?''
Lisbeth Mikail'den istediği şey sanki orada saklıymış gibi ziyaretçi odasını süzdü. Sonra Mikail'e döndü, dalgın bir ifadeyle baktı. ''Doğrusu bilmiyorum.'' dedi.
''İnanayım mı?''
''Büyük ölçüde.''
''Büyük ölçüde?'' Mikail biraz sinirlenmişti.
''Tamam, bilmiyorsun'' dedi, ''ama bu adamı araştırmamı istiyorsun.
Özel bir şey mi yaptı, yoksa genel anlamda kirli şeyler mi var?''
''Çalıştığı menkul değerler şirketini kesinlikle biliyorsundur. Bunun dışında ön yargısız bir araştırma yapmanı tercih ederim.''
''Yapma ama'' dedi Mikail, ''biraz daha ipucu ver, şu bahsettiğin listeler ne?''
''İsim listeleri'' dedi Lisbeth.
Lisbeth o kadar şifreli konuşuyordu ki Mikail bir an kendisiyle dalga geçtiğini düşündü. Birazdan önceki cuma olduğu gibi sağdan soldan konuşmaya başlayacakları hissine kapıldı. Ama Lisbeth ayağa kalktı, gardiyanı çağırdı, hemen hücresine dönmek istediğini söyledi. ''Şaka yapıyorsun herhalde'' dedi Mikail.
''Ben şaka yapmam'' dedi Lisbeth.
Mikail buraya gelip gitmek için ne kadar zaman harcadığını, bir cuma akşamı hapishane ziyaretinden çok daha eğlenceli şeyler yapabileceğini anlatıp küfretmeyi geçirdi içinden. Ama bir işe yaramayacağını biliyordu. Ayağa kalktı, Lisbeth'i kucakladı. Babacan bir ifadeyle kendine iyi bakmasını tembihledi.
Bazen belki, dedi Lisbeth. Mikael şaka yapıyor olmasını umdu. Ama Lisbeth çoktan başka düşüncelere gömülmüş gibiydi. Mikael başgardiyan Olsen eşliğinde uzaklaşan Lisbeth'e baktı. Adımlarındaki sessiz kararlılıktan hoşlanmadı. Kendisi de çıkışa doğru bir gardiyanın peşine takılırken ayakları geri geri gidiyordu. Dolaptan cep telefonuyla anahtarlarını aldı. Örebro merkeze gitmek için bir taksi çağırdı. Trende yalnızca İskoçyalı yazar Peter May'in polisiye romanını okudu. Başka bir şey yapmadı. Lisbeth'in tavrını protesto etmek için Leo Mannheimer'ı hemen araştırmadı. Mikael Blomqvist'in ziyaretinin kısa sürmesi Alvar Olsen'i rahatlatmıştı. Lisbeth'in gazeteciye Benito ve güvenlik bölümü hakkında bilgiler vermesinden korkuyordu. Bu kadar kısa sürede buna vakit bulamamıştı herhalde, bu iyiydi. Bunun dışında sevinilecek bir şey yoktu. Benito'nun bölümden alınması için çok çabalamıştı ama bir sonuç alamamıştı. Birkaç meslektaşının hapishane yönetiminin önünde Benito'ya arka çıkması ve yeni önlemlere gerek olmadığını söylemesi durumu daha da güçleştirmişti. Vaziyet gittikçe daha vahim bir hal alıyordu. Lisbeth Salander hala pasifti, gözlemekten başka bir şey yapmıyordu ama sanki geriye doğru saymaya başlamıştı. Alvar'a 5 gün mühlet vermişti. Faria Kazi meselesini 5 gün içinde çözmezse duruma müdahale edecekti. Bununla tehdit etmişti. 5 günlük süre dolmak üzereydi. Alvar hiçbir şey yapamamıştı. Bölümdeki hava gittikçe daha gergin, daha çekilmez bir hal alıyordu. Korkunç olayların eşiğine gelindiği belliydi. Benito adeta bir savaşa hazırlanıyordu. Yeni müttefikler edinmiş, ziyaretçi sayısı olağanüstü artmıştı. Bu kapsamlı bir bilgi toplama faaliyetine girdiğini gösteriyordu. En kötüsü Faria Kazi'ye uyguladığı eziyet ve şiddeti arttırmasıydı. Neyse ki Lisbeth Salander hep yakında bir yerlerdeydi, bu iyiydi. Ona bir çeşit destekti. Ama Benito'yu da sinir ediyordu. Lisbeth'i kendine dert edinmişti. Homurdanıyor, tehditler savuruyordu. Alvar bir seferinde spor salonunda onun neler söylediğini duymuştu. ''Kazi benim, kara kafalı orospum'' demişti. ''Bu kahverengi fahişeyi yalnızca ben köşeye çekerim.'' Lisbeth Salander dişlerini sıkmış, bakışlarını yere çevirmişti. Alvar bu davranışı verdiği mühlete mi, yoksa Lisbeth'in kendini güçsüz hissetmesine mi yorması gerektiğini düşünmüş, ikincisinde karar kılmıştı. Ne kadar çetin ceviz olursa olsun Lisbeth'in Benito'ya karşı koyması zordu. Benito merhamet nedir bilmezdi. Ömür boyu hapse mahkum olmuştu, kaybedecek hiçbir şeyi yoktu. Üstelik arkasında her dediğini yapmaya hazır gorilleri vardı. Tine, Greta ve Josephine. Alvar son günlerde Benito'nun elinde bir çelik parlayacak diye korkuyordu. Metal dedektör personeline Benito'yu sıkı kontrolden geçirmelerini söylüyor, odasını sık sık aratıyordu. Ama bunların yetmeyeceğinden endişeleniyordu. Benito ve uşaklarının gizli kapaklı işler çevirdiklerinden, bir şeyler sakladıklarından şüpheleniyordu hep. Uyuşturucu, kesici ya da delici aletler. Belki yalnızca kuruntu ediyordu. Diken üzerinde oturur gibiydi. Salander'e yönelik tehdit istihbaratları durumu daha ağırlaştırıyordu. Alarmın çaldığı ya da telsizden çağrı geldiği her seferde Lisbeth'e bir şey olduğu haberini alacak diye korkuyordu. Lisbeth'i tecrit hücresinde kalmaya ikna etmeye çalışmış, Lisbeth reddetmişti. Alvar ona karşı çıkacak gücü bulamamıştı kendinde. Aslında hiçbir şeye gücü yetmiyordu. Suçluluk duygusu ve endişeyle kıvranıyor, durmadan arkasını kolluyordu. Üstelik deliler gibi çalışarak Vilda'yı üzüyor, teyzesi ve komşularıyla ilişkisini zora sokuyordu. Ter içinde kalmıştı. Bölüm inanılmaz sıcak ve boğucuydu. Havalandırma sistemi berbattı. Alvar ruhsal açıdan tükendiğini hissediyordu. Durmadan saatine bakıyor, hapishane müdürü Richard Fager'in telefon açıp Benito'nun başka hapishaneye sevk edileceği haberini vermesini bekliyordu. Ama beklediği telefon gelmiyordu. Hem de Alvar hiçbir şeyi saklamadan durumu açık açık anlatmasına rağmen. Ya Richard Fager sandığından daha aptaldı ya da rüşvete bulaşmıştı, bunu bilemezdi. Sebep her neyse sonuç değişmiyor, telefon çalmıyordu. Cuma akşamı hücre kapıları kapandıktan sonra ofisine gitti, düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Ama artık rahat yüzü yoktu ona. Lisbeth Salander'in intercom alarm düğmesi yandı. Bilgisayarı kullanmak istiyordu. Gidip Lisbeth'i hücresinden aldı. Bir kez daha ne yaptığını anlamaya çalıştı. Lisbeth'in ağzından birkaç sözcükten fazlası çıkmadı. Bakışları karanlıktı. Alvar o günde ancak gece yarısı gidebildi evine. Bir felaketin yaklaştığını gittikçe daha çok hissediyordu. Mikael her cumartesi sabahı yaptığı gibi Belmansgatan'daki dairesinde basılı Dagens Nyheter gazetesi, iPad'inden de The Guardian, New York Times, Washington Post ve The New York'u okuyordu. Bir cappuccino, bir espresso içmiş, yoğurtlu yulaf ezmesi, peynir ve ciğer ezmeli sandviç yemişti. Zaman geçiriyordu. Erika ile Millennium dergisini düzeltip matbaaya gönderdikleri her seferde böyle yapardı. Bir ya da iki saat sonra bilgisayarının başına geçti. Leo Mannheimer'ı araştırmaya başladı. Leo Mannheimer adı pek sık değilse de ekonomi sayfalarında geçiyordu. Stockholm Yüksek Ticaret Okulu'nda ekonomi doktorası yapmıştı. Alfred Ögren Menkul Değerler Şirketi'nin ortağı ve analist şefiydi. Lisbeth'in tahmin ettiği gibi Mikael'in iyi bildiği bir şirketti. Genel müdürleri Ivar Ögren şirketin vermeye çalıştığı ağırbaşlı, ölçülü havaya uymayan, cazgır, kibirli biri olsa da zenginler arasında itibarları yüksekti. Fotoğraflarına bakılırsa Leo Mannheimer kocaman mavi gözleri, dolgun kıvırcık saçları ve bir parça kadınsı dudaklarıyla narin birine benziyordu. Karun gibi olmasa da zengindi. Son vergi beyanına göre 83 milyon kronluk bir serveti vardı. Elbette fena değildi ama büyük fillerle karşılaştırıldığında mütevazı bir servetti. 4 yıl önce Dagens Nyheter gazetesinde yapılan bir röportajda IQ seviyesinin yüksekliğine dikkat çekiliyordu. Daha küçük bir çocukken zekası ölçülmüş, sonuçlar epeyce gürültü koparmıştı. Leo'nun bunu önemsememesi hoş bir şeydi. Bunun hiçbir anlamı yok diyordu. Göring'in de IQ seviyesi yüksekti. Yani yine de bir salak olabilirsiniz. Empati tasavvur yeteneği ve zeka testlerinin ölçemediği diğer şeylerin öneminden bahsediyor, birinin yeteneklerini rakamlarla değerlendirmenin ahlaksızlığın sınırlarında bir şey olduğuna işaret ediyordu. Kısaca iblisin birine benzemiyordu ama bir yandan da bütün gerçek iblislerin kendilerini azizmiş gibi göstermekte usta oldukları herkesin malumuydu. Bu nedenle Mikael, Leo Mannheimer'ın hayır işlerine hatırı sayılır miktarlarda bağış yapmasını aldırmadı. Zeki ve alçak gönüllü görünmesinin hiç önemi yoktu. Lisbeth'in Leo'nun adını üstün insanlık örneği diye vermediğini kestirebiliyordu. Sebebi her ne olursa olsun onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Ön yargısız araştıracaktı işte. Şu Lisbeth niçin bu kadar umutsuz bir vakaydı? Mikael Radya Fier'den koyuna bakarak düşüncelere gömüldü. Yağmur bir kez olsun durmuş, gökyüzü açılmıştı. Güzel bir sabah olacağı benziyordu. Bir ara dışarı çıksam mı diye düşündü. Bir kafeye oturur, bir fincan cappuccino içer, Leo Mannheimer'a boş verip polisiye romanını okurdu. Hiç değilse hafta sonunda, ayın en güzel günü, dergiyi matbaaya gönderdikten sonraki cumartesiydi. Bütünüyle kendine ayırdığı tek gündü. Bir yandan da söz vermişti, tembelliğe boyun eğemezdi. Lisbeth yalnızca yılın en iyi atlatma haberini vererek Millennium'un tekrar o eski prestijine kavuşmasını sağlamakla kalmamış, bir çocuğun hayatını kurtarmış, uluslararası bir suç örgütünü açığa çıkarmıştı. Başsavcı Richard Ekström ve mahkemenin ne kadar aptal olduğunu da ispatlamıştı. Mikael üne, övgüye boğulurken gerçek kahraman kodesi boylamıştı. İşte bunun için Leo Mannheimer'ı araştırmaya devam ederek Lisbeth'in istediğini yaptı. Öyle heyecan verici bir şey bulamadı. Yalnız Leo ile ortak bir yanlarının olduğunu fark etti. Her ikisi de Brüksel'deki Finance Security'ye yönelen hacker saldırısı ile ilgili gerçeğe ulaşmaya çalışmıştı.
Aslında İsveçli muhabirlerin neredeyse yarısı ve sermaye piyasasının tamamı şu ya da bu biçimde bu olayla ilgilenmişti. Yani abartılacak bir şey değildi ama yine de belki bir şeydi, kim bilir. Belki Leo Mannheimer içeriden bir şeyler öğrenmiş, işin sırrına vakıf olmuştu. Mikael bu olayı Lisbeth'le konuşmuştu. Olay olduğunda Lisbeth ekonomik işleri nedeniyle Cebeli Tarık'taydı. Bu yılın 9 Nisan'ında konuşmuştu. Yani Lisbeth hapishaneye girmeden hemen önce. Meslektaşı Sophie Melker, Göttingen'deki dergi bürosuna uğrayıp bankaların internet sitelerinde yaşanan sorunları anlattığı gün Mikael olayı umursamamıştı. Borsada aldırmaz gibiydi, yalnızca yerli hisse senedi piyasasının düşük olduğu not edilmişti. Kısa bir süre sonra bütünüyle durdu. Binlerce insan çevrim içi varlıklarını göremiyordu artık. Kısacası menkul değerler deposunda hiçbir varlıkları yoktu. Bir dizi basın bülteni yayınlandı. Yalnızca teknik hata, her türlü önlem alındı, durum kontrol altında. Endişelerin önüne geçilemedi, kronun değeri düştü, zararın çok kapsamlı olduğu, hisse senedi piyasasının yeniden yapılandırılamayacağı dedikoduları tsunami etkisi yarattı. Önemli ölçüde varlığın buharlaşma riskinden bahsediliyordu. Anlı şanlı otoritelerin boş dedikodu diye tepki göstermesi fayda etmedi. Finansal piyasalar çöktü, her türlü ticaret durdu, telefonlar, posta sunucuları işlemez hale geldi. Merkez Bankası havaya uçurulmakla tehdit edildi. Camlar yerlere indirildi. Finansçı Karl Trolle bronz bir heykele tekme atıp sağ ayağını kırmayı başardı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 51.